Ayrım 29.
Sonra cebimden defterimi çıkardım. Heathcliff soğukkanlılıkla "Yo yo" dedi. "Dönmeyecek olsanız bile nasıl olsa giderken borçlarınızı kapatmaya yetecek kadar eşya bırakırsınız. Benim öyle pek acelem yok. Oturun da yemeği birlikte yiyelim. Ziyaretini sık sık tekrarlaması tehlikesi olmayan bir misafir çoğunlukla iyi karşılanır. Catherine öteberiyi getir. Neredesin?" Catherine üstünde çatallar, bıçaklar bulunan bir tepsiyle göründü. Heathcliff ona ağzının köşesinden yavaşça "Sen yemeğini Joseph'le yiyebilirsin" dedi. "O gidinceye kadar da mutfakta otur." Genç kadın kendisine verilen emirlere hemen boyun eğiyordu. Belki de adama karşı gelmeye niyetlenmiyordu bile. Böyle soytarı kılıklı, münzevi insanlarla bir arada yaşamaya alıştığı için daha yüksek tabakadan kimselerin değerini anlamaktan belki de acizdi. Bir yanımda suratsız, sıkıcı Heathcliff, öbür yanımda bir tek kelime söylemeyen Harriet'in olduğu halde neşesiz bir yemek yedikten sonra erkenden ayrılmak istedim. Catherine'i son bir defa görüp Joseph'in canını sıkmak için arka kapıdan çıkabilirdim ama Harriet'in atımı ön kapıya getirmesi emredilmişti. Kendisi de kapıya kadar beni geçirdiği için ben bu isteğimi gerçekleştiremedim. At üstünde yoldan aşağıya inerken "Bu evde ne sıkıcı bir ömür sürüyorlar" dedim. Bayan Linton Heathcliff'le ikimiz iyi yürekli dadısının dilediği gibi birbirimize bağlanıp şehrin gürültülü havasını birlikte göç edebilseydik bu onun için peri masallarının gerçekleşmesinden de daha şairane bir şey olurdu. 32. Bu Eylül kuzeyde oturan bir arkadaşımın çayırlarını biçmeye davet edilmiştim. Yolda giderken kendimi birdenbire Gimmerton'un 20 kilometre yakınında buldum. Yol üstündeki hanlardan birinde seyis atlarıma kovayla su verirken yeni biçilmiş yemyeşil yulaf yüklü bir arabayı görünce söylendi. "Nah işte bunun Gimmerton'dan geldiği belli. Bunlar hasadı herkesten 3 hafta sonra bitirirler." "Gimmerton'dan mı?" dedim. Orada geçirdiğim günlerin hatırası silikleşmiş, bulanık birer hayal olmuştu. "Ha hatırladım. Buradan ne kadar çeker?" "Tepelerin üstünden 20 kilometre kadar çeker. Yolda kötüdür." İçimde birdenbire gidip Trash Cross Garage'ı görmek hevesi uyandı. Daha öğlen yeni olmuştu. Geceyi de bir handa geçireceğime, kendi evimde geçiririm diye düşündüm. Hatta orada bir gün kalıp mal sahibiyle işlerimi yoluna koyar, oralara bir daha gelmek zahmetinden de kurtulabilirdim. Bir süre dinlendikten sonra uşağıma köyün yolunu öğrenmesini söyledim. Hayvanlarımızı yorgunluktan bitkin bir hale getirerek 3 saatte oraya varabilirdik. Uşağı orada bırakarak vadiden aşağı tek başıma inmeye başladım. Kül rengi kilisenin rengi daha koyulaşmış, ıssız mezarlık daha da ıssızlaşmış gibiydi. Bir koyunun mezarlığın üzerindeki otları yediğini gördüm. Tatlı sıcak bir hava vardı. Yolculuk için belki pek sıcaktı ama yerin göğün hoş manzarasını seyrederek zevk almama engel olmadı. Ağustos'a daha yakın olsaydık bu ıssız kırlarda bir ay geçirmek isterdim. Kışın oradan daha kasvetli bir yer bulunmaz ama yazın da şu tepelerin arasına sıkışmış vadilerden, fundalarla kaplı dik yamaçlardan daha güzel bir manzara bulmak imkansızdır. Güneş batmadan gerince vardım. İçeri girmek için kapıyı vurdum. Bacadan kıvrıla kıvrıla yükselen hafif mavi dumandan içeridekilerin arka odalara çekilmiş olduklarını, beni duymadıklarını anladım. Avluya gittim. Kapının sundurmasının altında 9-10 yaşlarında bir kız çocuk oturmuş yün örüyordu. Yaşlı bir kadın da binek taşına dayanmış dalgın dalgın çubuğunu tüttürüyordu. Kadına "Bayan Dean içeride mi?" diye sordum. "Bayan değil mi?" dediniz. "Ha o burada oturmuyor gayri. Tepelerde oturayım." "Şimdi buranın işlerine sen mi bakıyorsun?" diye sordum. "Evet ne edelim. Eve biraz göz kulak oluveriyoruz işte." "Ya ben buranın efendisi Bay Lockwood'um" dedim. "Acaba beni barındıracak bir iki odanız var mı? Geceyi burada geçirmek istiyorum da." "Bakın da ele, hiç kimsenin senin geleceğinden abarı yoktu ki. İnsan hiç bir abar salmaz mı? Kızanlar nedir bu başımıza gelenler? Evde hiç oturulacak yer de yok. Nedir şimdi?" Çubuğunu yere atıp telaşla içeri girdi. Kız da onun peşinden gitti. Ben de içeri girdim. Söylediklerinin doğru olduğunu gözlerimle gördüm. Üstelik beklenmedik bir zamanda ortaya çıkmakla da kadının aklını başından almıştım. Ona daha sakin olmasını söyledim. Çevreyi şöyle bir dolaşacaktım. Ben yokken o da oturma odasında yemek yiyebileceğim bir köşe ile uyuyabileceğim bir oda hazırlayabilirdi. Süpürmek, toz almak filan istemezdi. Yalnız ocakları güzelce yakıp kuru çarşaf çıkarması yeterdi. Gerçi ocağa, ocak demiri yerine süpürgeyi daldırmıştı. Daha başka da bir sürü aleti hep yanlış kullanıyordu ama iyi niyetle elinden geleni yapmaya çalıştığı da muhakkaktı. Onun hamaratlığına güvenip dönüşte dinlenebileceğim bir yer bulacağımı inanarak yola çıktım. Bu geziyi yapmaktan asıl maksadım uğultulu tepelere gitmekti. Avludan çıktıktan sonra aklıma bir şey geldi. Geri döndüm. Kadına uğultulu tepelerde işler yolunda mı diye sordum. Sıcak kül dolu bir tası kucağında taşırken elbette ya sen bunu bilmiyor miydin dedi. Ona Bayan D'nin Gerinç'ten niçin ayrıldığını da sormak isterdim ama bu telaş içinde onu durdurmak imkansızdı. Bunun için yeniden döndüm. Dışarı çıktım. Arkamda batan güneşin ışıkları, önümde yükselen ayın yumuşak aydınlığı, biri gittikçe solarken, öbürü gittikçe parlarken yavaş yavaş yürümeye başladım. Bahçeden çıkıp Bay Heathcliff'in evine doğru yola koyuldum. Daha ev görünmeden, sona eren gün batı ufukları boyunca donuk kehribar rengi bir aydınlıktan ibaret kalmıştı ama o şahane ayın aydınlığında yolumun üzerindeki taşları, çimen yapraklarını tek tek seçebiliyordum. Bahçe kapısının üzerinden atlamak şöyle dursun, kapıyı vurmama bile lüzum kalmadan şöyle bir iterek açıverdim. İşte bu büyük bir ilerleme diye düşündüm. Derken burnumun yardımı ile bir başka değişikliği daha fark ettim. İri meyve ağaçları arasından inci çiçeği, şebboy kokuları gelmekteydi. Kapılar da pancurlar da açıktı ama bütün kömür bölgelerinde olduğu gibi ocakta verdiği göz zevki sıcaklığını unutturan kıpkırmızı bir ateş yanıyordu. Yalnız uğultulu tepelerin evi öyle büyüktü ki ateşin sıcağından kaçmak isteyene gidecek bol bol yer vardı. Şimdi de öyle olmuş, evdekiler pencerelerden birinin önüne oturmuşlardı. Ben içeri girmeden onları görebildiğim gibi neler konuştuklarını da işitiyordum. Bulunduğum yerden onları her an artan bir merakla gıpta ile seyredip dinledim. Gümüş bir çıngırağın şıngırdayışı kadar tatlı bir ses, "Bilakis!" diyordu. Bu üçüncü tekrarlayışım kalın kafalı. Bir daha da tekrarlamayacağım. Aklını başına topla. Yoksa kulağını çekerim. Buna kalın yumuşak bir ses karşılık verdi. Peki öyleyse. Bilakis. Şimdi düzgün okuduğum için bana bir öpücük ver. Hayır. Önce başından sonuna kadar yanlışsız oku bakalım. Konuşan erkek okumaya başladı. Bu temiz giyinmiş bir delikanlıydı. Bir masanın başına oturmuş, önüne de bir kitap açmıştı. Yakışıklı yüzü sevinçten parlıyordu. Gözleri de sabırsız sabırsız önündeki kitaptan omzunu tutan beyaz ele kaymaktaydı. Elin sahibi ise onun bu şekilde dikkatini dağıttığını fark edince şakacıktan yanağına tokadı yapıştırıyordu. Elin sahibi delikanlının arkasında duruyordu. Arada bir oğlanın yanlış okumasını düzeltmek için öne doğru eğildikçe altın sarısı bukleleri oğlanın kumral saçlarına karışıyordu. Yüzüne gelince iyi ki delikanlı bu yüzü göremiyordu. Yoksa aklına dünyada ders girmezdi. Ben görüyordum. Vaktiyle bu muhteşem güzelliğe bakmak yerine daha başka şeyler yapabilecekken fırsatı kaçırmış olduğuma yanarak öfkeyle dudaklarımı ısırdım. Ders sona ermişti. Öğrenci ufak tefek yanlışlar yapmıştı ama armağanını istemekte ayak diredi. En azından 5 öpücük aldı. Kendisi de bunların karşılığını fazlasıyla verdi. Sonra kapıya doğru geldiler. Konuşmalarından dışarıya çıkmak üzere olduklarını, kırlarda yürüyüş yapacaklarını anladım. Bu sırada talihsiz varlığımı karşısına çıkarsam Harriet'ın ön şovun kalbinde lanetleneceğimi, beni diliyle olmasa bile içinden cehennemin 7 kat dibine göndereceğini biliyordum. Bu yüzden içim yanarak süklüm püklüm mutfağa sığınmak için arka tarafa sıvıştım. Mutfak kapısı da sürgülü değildi. Kapının önünde eski dostum Nelly Dean oturmuş, hem dikiş dikiyor hem de türkü söylüyordu. Türküsü ikide bir içeriden gelen sert, softa üstelik ahenksiz bir sesle kesilmekteydi. Nelly'nin işitemediğim bir sözüne karşı bu kalın ses, onların sabahtan akşama dek birbirlerine sayıp sövmelerini dinleme, senin türkülerini dinlemekten daha iyidir, diyordu. Ne zaman kutsal kitabı elime alıp okumaya kalksam, hiç utanmadan, sıhılmadan o şeytan işi ilahilerine, adamın tepesine attıran cadılıklara başlıyorum. Ah ah, sen yok musun sen? Bir de öbürü, ikinizin arasında oğlancağınız da mahvolacak. Zavallıcık, onu da büyülediniz besbelli. Ey ulu tanrı, sen bunların cezasını ver. Çünkü bu dünyada ne hak var ne de adalet. Şarkıyı söyleyen kadın, doğru doğru dedi. Yoksa bizler de çoktan alev alev yanan odunların üstüne oturtulurduk. Ama illallah be moruk herif, otur da bir dindar gibi İncil'ini oku. Benim işime de karışma. Bu türkü, peri kızı Eni'nin düğünüdür. Güzel bir türkü, oyuna da pek uyar. Bayan Din Türkiye'ye yeniden başlamak üzereyken ben içeri girdim. Hemen tanıdı, ayağa kalkıp bağırdı. İlahi Bay Lockwood, hiç böyle habersiz gelinir mi? Trash Cross Garage'ın her yanı kapatıldı. Bize önceden haber vermeliydiniz. Orada kalacağım sürece rahat edebilmem için gerekeni yaptım dedim. Yarın gene gideceğim ama sen buraya nasıl yerleştin Bayan Din, onu anlatsana. Zillah ayrıldı. Bay Heathcliff de siz Londra'ya döndükten kısa bir zaman sonra benim buraya gelmemi, siz dönünceye kadar da kalmamı istedi. Ama Allah aşkına içeri girin. Bu akşam Gimmerton'dan buraya yürüyerek mi geldiniz? Garinch'tan geliyorum dedim. Onlar yatacağım yeri hazırlarken ben de beyinle hesabı kesmek istiyorum. Çünkü bir daha iş arasında buna vakit bulabileceğimi sanmıyorum. Neli beni içeri sokarken ne hesabı diye sordu. Bey şimdi burada yok, yakında da dönmeyecek. Kira hesabı. O zaman işinizi Bayan Heathcliff'le ya da benimle halledebilirsiniz. Henüz küçük hanım işlerini kendi başına halletmeyi öğrenemedi. Ben ona akıl veriyorum. Başka kimse yok. Ben şaşırmış göründüm. Ha demek siz Heathcliff'in öldüğünü duymadınız dedi. Şaşkın şaşkın. Heathcliff öldü mü diye bağırdım. Ne kadar oluyor öleli? 3 ay kadar oluyor ama önce oturun şapkanızı alayım da ondan sonra hikayeyi anlatırım size. Durun bakayım sizin karnınız da açtır öyle değil mi? Bir şey istemem, evde yemek hazırlamalarını söyledim. Sen de otur bakayım, onun öleceği hiç aklıma gelmezdi. Anlat bu iş nasıl oldu? Onların hemen dönmeyeceklerini söylemiştin. Gençleri mi kastettin? Evet, her gece uzun uzun gezip geç kaldıkları için onları azarlıyorum ama beni dinlemiyorlar bile. Hiç olmazsa eski biramızdan 1-2 yudum için iyi gelir, yorgun görünüyorsunuz. Daha ben istemem demeye kalmadan bira getirmek için koştu. Joseph'in de şöyle söylendiğini duydum. Bu yaşta garının eve irkeh alması irezalet değil de nedir? Hem onlara beyin mahzeninden içki de veriyor. O burada olup da görseydi kim bilir ne kadar utanırdı. Bayan Dean karşılık vermek için oyalanmadan bir dakikada geldi. Elinde yarım litrelik gümüş bir duble vardı. İçindekileri zevkle yudumlamaya başladım. Derken kadın bana Heathcliff'in hikayesini anlattı. Onun dediğine göre bu maceranın sona ermesi bir acayip olmuştu. Siz gittikten 15 gün kadar sonra uğultulu tepelere çağrılmıştım. Catherine'in hatırı için seve seve geldim. Onunla ilk karşılaşmamız beni hem çok üzdü hem de çok şaşırttı. Ayrıldığımızdan beri öyle değişmişti ki, Bay Heathcliff beni buraya getirtmesinin sebeplerini açıklamadı. Sadece Catherine'i karşısında görmekten bıktığı için beni istediğini söyledi. Küçük salonu kendime oda yapacak, Catherine'i de yanımda tutacaktım. Catherine'i günde 1-2 kere görmek zorunda kalması bile onu yeteri kadar sinirlendiriyormuş. Bu yeni şekil Catherine'in de hoşuna gitmiş gibiydi. Ben de yavaş yavaş Garinch derken onu oyalayan kitaplarla bir sürü şeyi aşırıp getirdim. Bir arada oldukça rahat günler geçirebileceğimizi düşünerek kendimi avutuyordum. Bu hayal uzun sürmedi. Başlangıçta durumundan memnun olan Catherine'in gene huzuru kaçmış, sıkılmaya başlamıştı. Bir kere bahçeden dışarı çıkması yasaktı. Onun için bahar yaklaştıkça o daracık yerde kapalı kalmak canını sıkıyordu. Sonra evin işlerini yapabilmek için sık sık onu yalnız bırakmak zorunda kalıyordum. O da yalnızlıktan şikayetçiydi. Tek başına rahat içinde oturmaktansa mutfakta Joseph'le kavga etmeyi tercih ediyordum. Ben de onların çekişmelerini aldırmıyordum. Fakat bazen bey evde yalnız kalmak isteyince Harriet'in de mutfağa gelmek zorunda kalıyordu. Önceleri delikanlı mutfağa girdiği zaman Catherine ya uzaklaşır ya da sessiz sedasız bana yardım ederdi. Delikanlıyı da görmemezlikten gelir, onunla tek kelime konuşmazdı. Harriet'in de suratı bir karış, hiç sesini çıkarmadan otururdu. Bir zaman sonra Catherine'in halleri değişti. Delikanlıyı yalnız bırakamaz oldu. Onunla konuşuyor, budalalığı, tembelliği üzerine laflar söylüyor, akşamlarını böyle ocak başında ateşe baka baka uyuklayarak geçirişine şaştığını belirtiyordu. Bir keresinde de Alan tıpkı bir köpek gibi değil mi ya da bir araba beygiri diye söylendi. İşini yapıyor, yemeğini yiyor, bıkmadan, usanmadan uyuyor. Kafasının içi kim bilir ne boş, ne karanlıktır. Sen hiç rüya görür müsün Harriet'ın? Böyle bir huyun varsa neler görürsün? Ama sen benimle konuşamazsın, değil mi? Böyle dedikten sonra delikanlının yüzüne baktı. O ne ağzını açık bir şey söyledi, ne de Catherine'e baktı. Catherine, belki de şu anda rüya görüyordur diye üsteledi. Bizim köpek omzunu titretti bak, ona bir de sen sorayalım. Uslu durmazsan Bay Harriet'ın beye seni yukarı göndermesini söyleyecektir, dedim. Delikanlı sadece omzunu kısmakla kalmamış, aynı zamanda tehditkar bir tavırla yumruklarını da sıkmıştı. Catherine bir başka seferde, ben mutfaktayken Harriet'ın neden hiç konuşmadığını biliyorum, demişti. Onunla alay ederim diye korkuyor. Alan sen ne dersin buna? Bir zamanlar kendi kendine okuma öğrenmeye kalkmıştı. Ben güldüm diye kitaplarını yaktı. Çalışmaktan vazgeçti. Bu yaptığı budalalık değil mi yani? Seninkisi de şımarıklık değil mi? Dedim. Hadi cevap ver. Catherine, belki de şımarıklık ettim ama, dedi, ben onun budalaca davranacağını nereden bilebilirdim? Harriet'ın sana şimdi bir kitap versem alır mısın? Bir kere deneyeceğim. Okumakta olduğu kitabı oğlanın eline tutuşturdu. O da kitabı fırlatıp attıktan sonra bu saçmalıklardan vazgeçmezse boynunu kıracağını homurdana homurdana söyledi. Küçük hanım, neyse ben kitabı şuraya koyuyorum dedi. Masanın gözüne koyuyorum. Ben yatmaya gideceğim. Oğlanın kitaba dokunup dokunmadığına dikkat etmemi kulağıma fısıldadı, odasına gitti. Delikanlı kitabın yanına bile yaklaşmamıştı. Sabahleyin bunu küçük hanıma söyleyince pek bozuldu. Delikanlının suratına asıp susmasına üzüldüğünü biliyordum. Onun kendi kendini yetiştirmesine engel olduğu için vicdan azabı çekiyor olmalıydı. Bu yaptıklarını tamir edebilmek için de bütün zekasını kullanıyordu. Ben çamaşır ütülerken ya da oturma odasında yapamayacağım gündelik işlerle uğraşırken o da eline güzel bir kitap alıp yüksek sesle bana okurdu. Harriet'ın da oradaysa en güzel yerinde okumayı keser, giderken kitabı da açık bırakmayı ihmal etmezdi. Bunu defalarca tekrarlamıştı ama oğlan da katır gibi inatçıydı hani. Küçük hanımın hazırladığı yemi yakalayacak yerde, yağışlı havalarda Joseph ve ocak başında pipo içmeyi tercih ederdi. Ocağın bir yanında o, öbür yanında öteki, birer makineden adam gibi dururlardı. Yaşlısı kendi deyimiyle irezice saçmalıkları duyamayacak kadar sağırdı. Genci ise bunları umursamıyormuş gibi görünmek için elinden geleni yapardı. Hava iyi olduğu akşamlar delikanlı ava giderdi. O zaman Catherine de esner, içini çeker, beni kendisiyle konuşmaya zorlar, ben konuşmaya başlar başlamaz da ya avluya ya da bahçeye kaçardı. Hiçbirini yapmazsa son çare olarak ağlamaya başlar, yaşamaktan bıktığını söyler, hayatının gayesizliğinden şikayet ederdi. Gitgide insanlardan daha çok uzaklaşan Bay Heathcliff de Harriet'ın ön şovu kendi odasından temelli uzaklaştırmış gibiydi. Delikanlı Mart ayının başlarında geçirdiği bir kaza yüzünden bir süre mutfağa kapanmak zorunda kalmıştı. Tepelerde kendi kendine dolaşırken silahı geri tepmiş, kurşun kolunu delmiş, eve varıncaya kadar da hayli kan kaybetmişti. Sonunda da eski gücünü toplayıncaya kadar ocak başında sakin sakin oturmak zorunda kalmıştı. Delikanlının orada bulunması Catherine'in de işine gelmişti. Değilse bile bu durum kızın yukarıdaki odasından her zamankinden daha çok nefret etmesine yol açtı. Bu yüzden beni de hep aşağıda iş yapmaya zorluyordu ki kendisi de benimle birlikte oraya inebilsin. Paskalya yoğurtusundan sonraki pazartesi günü Joseph birkaç hayvan alıp Gimmerton panayırına götürmüştü. Öğleden sonra ben mutfakta çamaşır yıkamakla meşguldüm. Harriet'ın her zamanki gibi ocak başında asık suratlı oturuyordu. Benim küçük hanımım da parmağıyla pencerenin camına şekiller çizerek oyalanmaya çalışıyor, arada bir türküler mırıldanıyordu. Bazen oflayıp pufluyor, durmadan tütün içip gözlerini ocaktan ayırmayan Harriet'ına sıkıntılı, sabırsız bakışlar fırlatıyordu. Işığın önünden çekilmesini, bana gölge ettiğini söyleyince ocağın önüne gitti. Ne yaptığına pek dikkat edemiyordum ama şöyle dediğini duydum. Harriet'ın, ben artık anladım ki benim dayımın oğlu olmana seviniyorum. Bana karşı o kadar sert ve kaba davranmazsan... Harriet'ın karşılık vermedi. Catherine, Harriet'ın, Harriet'ın, Harriet'ın sana söylüyorum dedi. İşitiyor musun? Delikanlı inatçı bir sertlikle, git işine be diye bağırdı. Öbürü ihtiyatla elini uzatıp delikanlının ağzından piposunu çekti. Ver şu pipoyu bana. Harriet'ın piposunu onun elinden almayı başaramadan pipo parçalanmış, ateşe atılmıştı. Delikanlı bir küfür savurduktan sonra bir başka pipo aldı. Catherine, "Dur, önce beni dinlemek zorundasın," diye bağırdı. "Bu bulutlar yüzümü yalarken ben konuşamıyorum." Harriet'ın yırtıcı bir sesle, "Bir Allah'ın kulu, cehennem ol," dedi. "Beni de rahat bırak." Kız, "Hayır, bırakmayacağım," diye direndi. "Seni benimle konuşturmak için ne yapmam gerektiğini bilemiyorum. Sen de bunu anlamamaya kararlısın. Ben sana budala dediğim zaman kötü bir maksatla söylemedim ki. Seni küçümsemeye de düşünmedim. Hadi gel benimle biraz ilgilen. Harriet'ın sen benim dayımın oğlusun. Benim de senin akraban olduğumu kabul ediver. Benim seninle o pis kibirinle, o Allah'ın belası alaylarınla, oyunlarınla hiç ilişiğim yok. Bir daha sana yan gözle bakarsam, vücudum da ruhum da cehennemin dibini boylasın. Hadi şimdiden tezi yok, çek git buradan." Catherine kaşlarını çatıp dudaklarını ısırarak pencerenin önündeki sedire gitti. Gittikçe artan ağlama isteğini gidermek için bir acayip melodi mırıldanmaya başladı. "Ben, halanızın kızı yaptıklarına pişman olduğuna göre," diyerek araya girdim. "Siz de onunla barışmalısınız Bay Harriet'ın. Onunla arkadaşlık sizin için de iyi olur. Onun dostluğu sizi bambaşka bir insan yapabilir." Delikanlı, "Dostluk ha!" diye bağırdı. "Benden nefret edip dururken, beni pabuçlarının tozunu silmeye bile layık görmezken dostluk kurmak ha? Hayır, beni kral yapacağını bilsem, küçük hanımın gözüne gireceğim diye kendimi küçük düşürmeye razı olamam." Katie derdini artık saklamayarak ağlamaya başladı. "Senden nefret eden ben değilim. Asıl sen benden nefret ediyorsun. Sen de benden Bay Heathcliff kadar, hatta belki daha da çok nefret ediyorsun." Harriet'ın, "Sen Allah'ın belası yalancının birisin," diye söze başladı. "Madem öyleydi, ben niçin belki 100 defa senin tarafını tutarak onu kızdırdım? Hem de benimle alay ettiğin, adam yerine koymadığın günlerde. Hadi üstüme varmaya devam edersen öbür tarafa gider, bana mutfakta rahat vermediğini söyleyiveririm." Catherine gözlerini kurulayarak, "Benim tarafımı tuttuğunu biliyordum," dedi. "Üstelik o zamanlar çok dertliydim. Herkese kızıyordum ama şimdi de sana teşekkür ediyorum. Beni bağışlaman için yalvarıyorum. Bundan başka ne yapabilirim?" Küçük hanım gene ocak başına gidip samimiyetle elini uzattı. Öbürü ise bir fırtına bulutu gibi karardı. Yumruklarını inatla sıktı, gözlerini de yerden ayırmadı. Catherine bu inatçı davranışın hoşlanmamaktan değil de aksilikten ileri gelmiş olduğunu içgüdüsüyle sezmişti besbelli. Çünkü bir saniye kadar kararsız durduktan sonra eğildi, dayısının oğlunun yanağına bir öpücük kondurdu. Küçük yaramaz kız benim onu gördüğümü fark etmemişti. Gene geri dönüp pencerenin önündeki yerine geçti. Sakin sakin oturdu. Ben azarlamak ister gibi başımı sallayınca yüzü kızararak, "Peki başka ne yapabilirdim Alan?" diye fısıldadı. Tokalaşmıyordu, yüzüme de bakmıyordu. Ondan hoşlandığımı, kendisiyle barışmak istediğimi göstermem gerekiyor.